Hazır mısın?
Hazırım.
O zaman bu haftanın konusu kadınların asla inanmadığı ama erkeklerin ısrarla söylemeye devam ettiği erkek yalanları. Ne geliyor aklına bunu söylediğim zaman?
Hayatım, okuldan arkadaşım diyorum. Arkadaşım ya.
Neden inanmıyorsun?
Hiç kilo almadın. Gayet fitsin.
Ben senin güzelliğinle ilgilenmiyorum. Senin zekanla ilgileniyorum.
Geçmişin beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sadece biz beraberken ki hayatına bakıyorum. Kimle birlikte oldun, neler yaşadın umurumda değil.
Film mi izlesek ya? Ha? Kedi de var, bize gideriz.
Sen yanımdayken hiçbir kadını gözüm görmüyor.
Yokken?
Yokken?
Yokken yoktur.
Telefon sessizdeymiş hayatım. Duymadım, özür dilerim.
Toplantıdayız diyorum. Bayi toplantısına gittik. Ben telefonumla mı oynayayım 2 gün boyunca?
İnsanların arasında.
Ha, otele gidince arayacağız.
İnşallah.
Sabaha karşı. Ben sana hiç yalan söylemedim.
Doğru.
O zaman şöyle bir şey fark ediyorum. Abi kadınların çantası böyle kara delik gibi. Nemlendirici var mı? Hemen çıkarıyor. İşte şarj aleti var mı? Soruyor. Android mi? iPhone mu? İşte deodorant var mı? Var. Islak mendil var mı? Var. Ödül maması var mı? Var. Bunların hepsi nasıl bu kadar küçük bir çantaya sığabilir? Yani resmen fizik kanunlarına aykırı davranıyorlar.
Çünkü neden biliyor musun? Orada çantanın boyu fark etmeksizin aynı eşyalar her çantaya sığabiliyor. Çünkü aynı eşyaların hem büyüğü var hem küçüğü var. Hem cep mendili var hem büyük mendili var. Hem küçük eyeliner var. Küçük bir mesela ruj var. Büyük çantaysa büyük ruj. Anladın mı? Ama erkeklerde mesela erkeklerin böyle bir çantası yok. Biz böyle elimizde telefon, anahtar, cüzdan, gerçekten hırsızlık yapmışız bir yerden kaçıyormuşuz gibi tomarla şey var üstümüzde. Yani tüm mal varlığımızı elimizde taşıyoruz.
O zaman masaya araba anahtarı, sigara cüzdan bırakan çocuklar yanlış anlaşılıyor olabilir mi?
Yani göze sokuyorsa yanlış anlaşılmıyordur. Gayet anlaşılıyordur.
Çantayla mı geçsin yani?
Ya güzel bir erkek çantası olması lazım. Buradan bizi dinleyen üreticilere gerçekten ne olur şu eksiğimizi çözün. Bir de çünkü erkeğin çantası da iğrenç oluyor abi. Böyle boydan asmalı, tam esnaf işi, 8-10 tane gözü olan, hepsi dışarıdan fermuarlı. Çok kötü. Erkeklerin çanta sıkıntısı çözülmeli. Ama annemin bir lafı vardı. Asla kadınların çantası karıştırılmaz. Düşse bile sahibine haber ver, o gelsin toplasın. Asla içine bakma. Gerçekten bu çok önemli bir centilmenlik kuralıdır. Hiçbir zaman kadınların çantasına bakılmaz.
O kara delik olan çantanın içinden neredeyse böyle biraz daha kurcalasan kısır çıkacak gibi geliyor bana. Böyle patates salatası, bir poğaça.
Ama çıkmalı ya. Bence güzel bir şey çünkü. O da hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Yani yolda acıkabilirim. Sevdiğim adam acıkabilir. Çoluğum çocuğum acıkır, susar. Şunu da alayım yanıma. Ben çok severim öyle insanları. Ne olacağı, başımıza ne geleceği belli olmaz. Şunları da alayım yanıma. Bir kıyıntı.
Evet.
Bu önemli ya. Bunlar olmalı.
Peki kısır demişken. Abi gün tabağı diye bir şey var.
Of.
Ha? Böyle bir çeşit börek. Kısır. Patates salatası. Yanına bir çeşit tatlı. Ama o tatlıyla işte diğer tuzların tadı birbirine karışır. İnanılmaz bir kültür. Gün herhalde kadınlar arasında.
Eskiden öyleydi. Şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama.
Aa, yapıyorlar.
Ve günlerde aslında güne her gelen eskiden çeyrek altın getirirdi. Mesela 10 kadın var. O altınlar her hafta veya her ay birinde toplanırdı. Birinin işi görülürdü orada. Ondan sonra kendi aralarında bir ev ekonomisi, bir para biriktirme yöntemiydi. Yatırım tavsiyesiydi birbirlerine. Ama tabii bir araya geldikleri zaman da bir sürü bir şey yapılırdı. Ben bayılırdım. Küçüktüm. Annem bana derdi ki mesela oğlum işte Ayşe teyzenlerde gün var bugün. Oraya gel. Okuldan çıkınca karnını doyur. Tamam uff.
Tabii.
Kısır, su böreği. Mesela marul. O marulun arasında kısır. Biraz limon varsa üf. Tatlı mesela. Baklava dışarıdan mı alınmış? Ev yapımı mı? Veya alelade basit bir tatlı mı? Ona göre sen böyle evin ekonomik durumunda görürdün. Ama bayılırdım ya. O tabak üst üste koyarsın her şeyi. Dışarıdan müthiş gözükür. Dediğin gibi tüm tatlar birbirine geçer. Ne yediğini anlamazsın. Miden ama ne yediğini sana hatırlatır.
Bence yine de çok lezzetli ya.
Altın günü, altın.
Altın günü.
Altın gibi günler. Şimdi iki türlü yatılı misafir şekli var. Birinci yatılı misafir kendisinin misafir olduğunu unutur. Ev halkı kalkıp uyansa dahi yatmaya devam eder. Mutfakta kahvaltı hazırlanır, gidip yardım etmez. Hmm. Her şeyi önüne bekler. Ben hiç sevmem böyle. Diğeri de böyle bir tıkırtı duyduğu anda kalkar, hemen yatağını toplar. Gideyim bir yardım edeyim mutfakta, bir çay koyayım. Anlatabildim mi? Evde eksik bir şey var mutfakta. Evin küçüğü, sen dersin ki ya bir markete gideyim. Ekmek lazım mı? Anladın mı? Hmm. Bu dersin ki tamam, ben buradayım. Size rahatsızlık vermiyorum belki tırnak içinde. Ama beni de oyuna katın. Hmm. Şimdi ben hep daha bu ikinci taraftaydım.
Yatılı gelen misafir sana uyandığında yattığı yatağı toplayıp bırakmıyorsa o mesela kritik bir meseledir yani. O bir nezaket kuralıdır.
Derler ya, misafirimsin, gel kal, kendini evinde hisset. Ama o kişi gerçekten yatağını senin evinde de toplamıyorsa kendi evinde de toplamıyordur. Ve gerçekten onun her tarafa aktardığı bu şekilde düzensizlikler, kendini ve doğal olarak başkalarını önemsemediği bir yapısı vardır. O yüzden insanları aslında alışverişte, tatilde, yemekte tanırsın derler ya. Bence yatılı misafirlikte de insanları en iyi tanıdığın yerlerden biridir.
Toplar mısın yatağını her sabah?
Toplarım.
Her sabah?
Her sabah.
Toplanmalı mı her sabah?
Toplanmalı abi. Çünkü nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak diye bir söz var. Bunu çok genel geçer lavabolara falan yazarlar. Umumi yerlerde, işte ne bileyim, benzin istasyonlarında falan. Temiz kullanın arkadaşlar. Hmm. Sizden sonraki de kullanacak diye. Ama benim için bu dürtü aslında şöyle bir şey. Ben eve geldiğim zaman temiz, düzenli,
evet,
tekrar bana başka bir iş çıkaracak bir durumla uğraşmak istemiyorum. Onu o an çözüyorum. Ertelediğin zaman büyüyor. Kar topu gibi gerçekten. O yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Çığ altında seni de ezip geçiyor. Soru. Hı. Tekir kedi mi? Cins kedi mi?
Abi tekir kedi sokaktan gelmiş bir hayvan. Yani şöyle bir durumu var tekir kedinin. Sen tekir kediyi ev kedisi yapabilirsin ama sokağa o kedinin içinden çıkaramazsın. Onun alışkanlıkları oraya aittir. Bence ikisini ayıran en büyük özellik hayatta kalma yetenekleri. Cins kedinin hayatta kalma yeteneği çok düşük. O yüzden refleksleri de daha zayıf, algısı da daha düşük. Biraz daha alık olur. Tekir kedi nesiller boyunca sokakta hayatta kaldığı için çok cin gözü olur. Çok kafası fazla çalışır. Mesela bana öyle bir kedi geldiği zaman, hani buna evde bakmak ister misin derim ki bu çok zeki kedi. Abi çok zeki kedi evde bakılmaz. Çok zeki kedinin gözü çok şey görür. Aklı fazla çalışır, her şeyi çözer evin içinde.
Evde de cins kedi, hareketleri de cins cins. Seveyim dersin gelmez.
Gelmez.
O gelir böyle 10 saniye sana sevgi tomurcuklarını böyle birazcık gösterir, sonra yok olur. Hani akşam gelsin birlikte yatalım, şu koynuma bir girsin, bunu yapmaz. Ben cins kedi sevmiyorum abi. Ben gerçekten tekir, sokaktan sahiplenilen, böyle evde de olsa, deli deli olsun isterse, isterse böyle gözü dışarıda baksın falan. Anladın mı? Cins kedi mama seçer. Oyuncak seçer. Hı hı. Sevileceği zamanı seçer. Hı hı. Sahibini seçer. Hı hı. Şimdi cins kedi sokağa çıktığı zaman ne yapacağını bilmez. Ama sokağa çıkmak ister mi? İster. Sana çaktırmaz. Tıpkı iyi bir hırsızın senden ne çaldığını bilemeyeceğin gibi, o cins kedi de senden ne istediğini sana çaktırmaz. Ama onu sokağa bir salarsın, geri gelmez. Ama tekiri sokağa sal, o bir enerjisini atsın, gitsin baksın biraz, evine geri gelir. Asıl mesele bu.
Ben seviyorum cins kedileri ya.
O yüzden zaten dikiş tutmadın.
Testi su yolunda kırılır Ozan.
Sen kardeşim su taşısın diye testini taşımıyorsun ki. Sen kırılsın diye sürekli testini yerlere atıyorsun. Arada büyük fark var.
Hiç katılmıyorum.
Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre sürekli hasta olacağını veya öleceğini düşünen insanların gerçekten uzun vadede bu korkulara sahip olmayan insanlara göre çok daha erken yaşta ölümcül hastalıklara yakalandığı veya hayatını kaybettiği görülmüş. Sence bu aşırı anksiyete sahip olunması gereken bir şey mi? Yoksa hayata bakarken daha farklı stratejilerle mi ilerlemek lazım?
Bir söz var çok sevdiğim. Ne istediğine dikkat et, belki gerçek olur. Şimdi bununla bunun ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Ya senin bir şeyi olumlu yönde mi aklından geçirdiğin, olumsuz yönde mi aklından geçirdiğine bakmıyor sana gelen enerjiler. Senin bir şeyi düşünürken neyi gözünün önüne getirdiğine bakıyor. Yani sen hasta olmak istemiyorum derken hasta olmuş kendini gözünün önüne getiriyorsan, bunu bilim de onaylıyor. Diyor ki vücudun, sen sürekli beyninde hasta olarak kendini resmedersen vücudun der ki ben hasta olmam gerekiyor demek ki deyip beynine uymaya çalışır. Yani hasta olmak istemiyorsan hasta olmak istemiyorum demek yerine sağlıklıyım diye kendini resmetmen gerekiyor. Doğru istemek lazım. Spesifik istemek lazım ne istiyorsak.
Doğru. Bir de eskilerin bir lafı var. Çok severim. Hastalık hastası derler. Ah, böyle insanlar için. Evet. Her şeyi kafasında kurar. Daha olmamış çocuğa don diker. Hı hı. Ve böyle yaptığı zaman hep aslında içinde kendi kendini çürütmeye başlıyor. Bir yandan da fark edilmek istiyor böyle insanlar. Aslında bu tarz hastalık hastası veya her şeyi içinde çok fazla kuran, olmamış şeyleri dert eden ve günün sonunda o dertlerle karşılaşan insanlar, insanlardan empati bekliyor. Bak dikkat et. Hı hı. Sürekli onlara nasılsın, iyi misin? Ya geçen gün öksürüyordun, iyileştin mi? Aa şöyle bir derdin vardı vesaire. Ve takip edilsinler isteniyor. Belki bu insanların birçoğunda erken yaşlarda yaşadıkları bir sevgi eksikliği, bir ilgi noksanlığı veya buna bağlı şeyler olabilir. Çünkü onların kaygılarını rahatlatacak çevrede insanlar olmayınca bu insanlarda gelecekte gerçekleşmesi belki milyonda bir olsa bile o ihtimale takılıyor. Sürekli onu göz önüne getiriyor. Ve günün sonunda maalesef o çukuru görse dahi o çukura düşüyor.
O çukuru resmedip, o çukuru var edip sonra da içine düşüyor. Doğru söylüyorsun.
Aslında o çukurun içine düştüğü halini hayal ediyor.
Evet.
Ve göz göre göre çukurun içine düşmesinin sebebi bu. Zihninde çukura düşmüş halini görüyor sürekli. O yüzden çukura baksa dahi göremiyor. Ve maalesef içine düşüyor. Ama böyle insanları gördüğünüz zaman onlara bir el verin ya. Böyle nasılsın, iyi misin? Ya bu kadar dert etme. Bak bunların çözümü var vesaire. Bu tarz böyle ufak onlara iyi gelebilecek şeylerle toparlanabilir bu insanlar. Gerçekten böyle bir dost eline ihtiyacı var. Biz birbirimize yapıyoruz ya. Abi iyi misin? Eve vardın mı? Ya açtın, karnını doyurdun mu vesaire. Bunlar önemsiz gibi geliyor ama bu bağlar çok önemli abi.
Şöyle bir bağlantı kurabilir miyiz? İşte erkekler ağlamaz derler. Yani herkes ağlar, bunu biliyoruz zaten. Ama orada erkekler ağlamazın bence şöyle bir açıklaması var. Abi başkaları görsün diye ağlamamalı. Göz önünde başkasının dikkatini çekeyim, aman o halime acısın. Evet, bu anlamda erkekler ağlamaz, ağlamamalı. Kendi iç dünyanda güvenli bir alanında ağlarsın, bu ayrı bir konu. Herkes görsün ve bunun üzerinden ben ilgi çekeyim diye ağlayan insanlarda bu problem daha çok olabilir mi?
Ya olabilir, olabilir. İşte bu tarz insanların gerçekten ağladığını göstermek için mi toplum önünde bu davranışları sergiliyorlar? Yoksa gerçekten dinlenmeye, birinin ona yaklaşıp başından ne geçtiğini sormasına mı ihtiyacı var? Bunu iyi analiz etmek lazım. Çünkü bazı insanlar çevresinde dost diyebileceği, arkadaş diyebileceği o çevreden o kadar yoksunlar ki. Ya bir sesim, çığlığım duyulsun istiyor. Hı hı. Bunun bir sebebi bu olabilir. Ama iyiliğin de kötülüğün de bir yardım yapmanın veya bir yardım istemenin de bu kadar göz önünde olduğu anlar beni sürekli rahatsız eder. Hı hı. Çünkü pazarcı bağırır malını satmak için. Kuyumcu bağırmaz. Hı hı. Ama işportacı bağırır.
Evet.
Elindeki ürünü, elindeki hissiyatı veya düşünceyi biri bağıra bağıra anlatıyorsa ya gerçekten kimse onu görmüyordur ya da kalitesiz ve ucuz olan bir şeyi değerinden yükseğe satmaya çalışıyordur. İşte bunu ölçmek de bizim görevimiz. Şöyle bir araştırma daha var. Hı. Kadınların gözyaşındaki bir kimyasal erkeklerin sinir ve stresini %44 oranında düşürebiliyormuş. Peki biz acaba ağlayan kadınlara bu yüzden mi dayanamıyoruz? Yoksa bazı kadınlar bazı tartışmaları kazanmak için gözyaşını mı kullanıyor?
Bazı kadınlar bazı tartışmaları kazanmak için bolca gözyaşı kullanıyor bence. Bu şeye benziyor. Hani bir olay olduğu zaman polis gelip biber gazı sıkar ya kalabalığı dağıtmak için. Bazı kadınlar da hani bir tartışmanın ortasında durumu ve isyanı bastırmak için bolca gözyaşı sıkarak tarafların üzerine buradaki gösterileri sonlandırabiliyor diye düşünüyorum.
Bence yine de ya ağlayan bir kadına her ne olursa olsun dayanamayız.
Dayanamıyoruz tabii canım. Ama bu 1000 yıllık bir evrim. Yani doğada fiziksel olarak güçsüz olan bir şekilde duygusal stratejiyle kendine yer edinmesi gerekiyor. İşte fiziksel olarak biraz daha güçsüzse aklını daha fazla kullanması gerekiyor. Aklını kullandığı zaman duygusal manipülasyon bunun içerisine giriyor. Bir şekilde yavrular ailelerini, işte dişiler erkekleri bir şekilde duygusal bir şekilde manipüle ederek gücü ellerinde tutuyorlar. Bu da öyle bir savaş silahı. Bunu silah olarak kullanmayana kıyamıyoruz tabii ki. Ama işin zor kısmı şu. Hangisi silah, hangisi gerçek, bunu ayırt etmekte zorlanıyoruz çoğu zaman. Zaten işin problemi burada.
Vurulduğun yere bakacaksın kardeşim. O gözyaşıyla seni nereden vurduysa, bir daha vurmaya kalkıyorsa anlarsın.
Güzel.
Ama seni vurmuyorsa, kendi yediği kurşunların yaralarını gösteriyorsa, o gözyaşlarıyla, o zaman doğrudur.
Ama şöyle bir şey var gerçekten ya. Şimdi diyelim saçma bir tartışma üzerinden gidelim. İşte diş macunu neden ortadan sıktın? Mesela sen gidiyorsun, dünyanın en mantıklı açıklamasını yapıyorsun. Ve şunu istiyorsun ya. Evet tamam, anladım, haklısın. Ama bunu duyamıyorsun bazen. Karşı taraf başlıyor mesela gözyaşı dökmeye. Diyorsun ki tamam, hani ne oldu? Diyor ki işte benim küçükken de bununla ilgili işte bana babaannem bağırırdı. İşte ben sen bağırınca bunu hissettim şu anda. İşte filan deyip ağlamaya başlar. Ve sen sonuna kadar haklı olduğun bir konuda özür dileyerek, seni üzmek istemedim ve bunları hatırlatmak istemedim diyerek buradan çıkabiliyorsun ya. Bu kimyasalların bence sinir stresi bastırma değil de başka bir şeyi bastırma yeteneği var.
Ya hayatta kalmadan bahsettin ya biraz önce. Yani evrimsel olarak kadın ve erkeğin hangi koşullarda, fiziksel koşulların sağladığı avantaj, dezavantaj sonrasında neyi nasıl şekillendirdiğiyle ilgili. Şunu unutuyoruz bazen. Evet, sabah her uyandığımızda beynimiz bir şeyi programlı olarak kalkıyor. Bu ne? Hayatta kalmak. O günü tamamlayıp tekrar evine dönüp işte beslen, uyu, ertesi günü hazırlan, devam et. Ve zihin ne yapıyor biliyor musun? Benzer bir tartışmayı veya sorunu geçmişte yaşadıysa ondan nasıl kurtulduğunu hatırlıyor otomatik olarak.
Güzel.
Eğer ağlayarak kurtulduğunu kodlayan bir beyni varsa o kişinin, yanlış öğrenmeyle birlikte o günlerini anımsıyor ve tekrar ağlamaya başlıyor. Yanlış öğrenme bunun adı ve alışkanlıklarına kaçış. Çünkü seni bir kere hayatta tutan bir şey doğru veya yanlış olarak seni hayatta tuttuğuna bakmıyor zihin. Beni hayatta tuttu mu? Tuttu.
Bravo.
Hemen o ilk kapıyı çalıyor. Bunun farkında olabilmek, bunu öğrenebilmek de gerçekten doğru bir psikolojik yardımla oluyor aslında. Daha derin ve uzmanlık isteyen konular olduğu için bunun içerisine girmeyeceğim. Ama eğer sizde veya partnerinizde, arkadaşınızda bu tarz hemen tartışma içerisinde sıkıldığı, sıkıştığı alanda kaçtığı bir davranış, bir alışkanlık varsa, bunu onun anlayabileceği güzel bir dilde ona söyleyin. Hayatım, dostum, arkadaşım, ben bunun üstüne gitsek mi? Bak böyle yapıyorsun vesaire. Eğer buna hemen bir duvar yükseltiyorsa sizin için doğru insan olmayabilir. Ama evet deneyelim diyorsa ona yardım edin.
Evet, burada erkeklere bir tavsiye de ben vereyim. Nasıl bu konuyla başa çıkılabilir? Şöyle cümleler kurabilirsin. İşte sen zaten kafanda kurmuşsun. Sen beni dinlemiyorsun kızım.
Sen kendini ikna etmişsin.
Sen zaten kararını vermişsin. Sen inanmışsın zaten haklı olduğuna. Yani benim ne dediğimin senin için bir önemi yok diyerek.
Gene önemli olmaz. İstediğin kadar de bunu. Anladın mı? Hiç çalışmaz abi.
Bu tarz cümleler kurarak, anlamaya çalışmayarak böyle ikna etmeye çalışabilirsiniz. Bu kesinlikle çok işe yarayan bir şey.
Vicdan azabı çektiremezsin abi kadını. Asla işe yaramaz.
Hani beni yanlış mı anladın acaba demek yerine, sen işte şu anda bir özel bir sıkıntın mı var? Misin? Özel bir gününde misin diye sorulabilir.
Bu çalışmaz ama, ters teper abi. Bunu yapma, gerçekten yapma.
Kesinlikle çok çalışan bir şey. Bir, kafanda kuruyorsun. Sen buna kendini inandırmışsın. İki, özel gününde misin? Neden böyle bir agresifsin bugün? Bu sorular çok çalışan sorular. Bunları denemenizi tavsiye ederiz.
Çalışmaz. Sercan'a inanmayın. Benim dediğime güvenin. Gerçekten çalışmaz abi. Ve bunu kadınlar bir yere not eder. Zamanı gelince de bunun size cezasını çektirir.
Ay.
Kadınlarımız ağlamasın ya. O veya bu şekilde.
Amin.
Kıyamayız onlara.
Amin.
Kadınlarımıza.
Ozi, günün kelimesi. Maalesef.
Maalesef abi.
Onu maalesef söyleyemiyoruz.
Maalesef gelmedi. Sipariş ettiğiniz ürün maalesef yok.
Abi maalesef çok, hiç ikna edici bir şey değil ya. Hiç ikna edici bir şey değil.
Duygularda hele. Ya beni seviyor musun? Maalesef. Maalesef. Maalesef seni sevmiyorum. Çok kurumsal gibi geliyor ama aslında bir kaçış sözcüğü maalesef.
Bir şey söyleyeceğim. Bazen içten de olabilir ya. Hani ama hiç böyle şey yapmıyor. Çok içten bile olsa karşı tarafı mutlu etmiyor.
Zaten buradaki amaç şu, karşı tarafı mutlu etmek değil.
Evet.
Daha az mutsuz etmek.
Güzel.
Elbette karşı taraf mutsuz olacak. Ama diyorsun ki yerin dibine çökme de birazcık yukarıda kal. Yani hani öldürmeyeyim ama sakat bırakayım seni. Maalesef. Maalesef kardeşim. Maalesef onu yapamıyoruz abi.
Maalesef o olmuyor.
Maalesef. Maalesef'i duyduktan sonra gerisini duymana gerek yok bir de. Bir kelimenin içerisinde ama maalesef varsa sonrasında gelenler anlamsız yani.
Ama geldiği zaman öncesinde söylenenler önemsiz. Maalesef geldiği zaman sonrasında söylenenler önemsiz.
Ya maalesef varsa zaten soru komple önemsiz.
Doğru.
Direkt negatif düşüyor yani. Maalesef.
Deneyelim. Ozancığım, bu hafta sonu geliyor musun çekime?
Maalesef. İşte, parantez açıyorum. Çok isterdim. Gerçekten ama maalesef.
Beni seviyor musun?
Maalesef. Çok isterdim seni sevmeyi. Ama sen bana böyle davranmaya devam et. Bu bana çok iyi geliyor ama maalesef. Maalesef. Babacığım, harçlığıma zam yapar mısın? Maalesef. Maalesef. Biliyorsun durumumuzu.
Hayatım neredesin? Dışarıdayım. Yemeğe gelecek misin? Maalesef. Maalesef yemeğe gelemiyorum.
Ya havaleyle ödesem biraz daha indirim olur mu? Maalesef.
Maalesef.
Maalesef. Bu en özel fiyat. Yılın son fırsatı. Maalesef.
Aa, bak o şeydir ha. Biri sana böyle dostum diyorsa bir esnaf, sen onun dostu değilsindir diye bir söz var. My friend. Biri sana my friend diyorsa bir satıcı, you're not his friend. Arkadaşı değilsin kesinlikle. Bir de şeye bayılırım ya. Bu kaç para? Kardeşim sana 100 lira olur. Ya benim ne özelliğim var? Daha birinci sorudayız. Hani en azından bir önce hemşeri çıksaydık, aynı takımlı çıksaydık, adaş çıkaydık da sonra bana o fiyat olsaydı ben de buna inansaydım.
Bir de kapıdan çıkma fiyatı vardır.
Onu sen bilirsin.
Abi bu kaç para? Kardeşim 100 ama sana 80 olur. Hı. Abi pahalıymış, neyse ben biraz daha bakınayım falan. Dur. Dur gitme ya. Dur gitme, 30 lira. Hemen al. 2 tane ver 50. 2 tane vereyim 50.
Evet.
Hadi. Esnaflık zor zanaat.
Beni seviyor musun?
Maalesef.
Sana.
Maalesef.
Ozan Bozkurt. Geldik en sevdiğimiz kısma. Soru cevap. Heyecanlı mısın bu hafta?
Aşırı.
Önce benim bir sorum var. Hikayeden Adamlar YouTube kanalına abone misiniz? Değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Hiç acelemiz yok. Biz bekliyoruz.
Evet. Şuralarda bir yerde videoyu beğen, takip et, abone ol. Bizi çok mutlu edersiniz. Bence oldular. Tamam.
Çok da mutlu olduk, gördün mü?
Evet.
Peki. Oo bak, güzel soru. Ozan abisi. Emir sormuş. Demiş ki bir kız var. Çok beğeniyorum. Date'e çıkaracağım ama nereye götüreyim bilmiyorum.
Eğer bir kadından hoşlanıyorsan ve onu bir yere götüreceksen bunu o kadına sorma. En azından ilişkinin en başında. Çünkü senin kararlı olmanı bekler kadınlar. Buraya gidiyoruz hayatım. Böyle bir restoran seçtim. Böyle bir film seçtim. Bugün sinemaya gidiyoruz veya tiyatroya gidiyoruz. Seni bugün akşam 7'de alıyorum. Saat 8'de burada buluşuyoruz.
Bitti.
Bu her zaman çalışır. Kendinizden emin olun. Bu hissiyatı verin. O zaman kadın diyebilir ki evet ya, beni mutlu edebilir. Sevdiğinde de sevmediğinde de dürüst olabilir. Ha, diyebilirsin ki bunların hepsi sinemadan, tiyatrodan, bunlara verdiğin net kararlardan mı oluşuyor? Belki hayır ama bu hissiyatı verebileceğin tek şey bugün bunu yapıyoruz. Bizim için bunu seçtim diyebilmendir. O yüzden sen nasıl istiyorsan bunu net bir şekilde söyle. O planı sen yap, şuraya gidiyoruz de. Bitti.
Altına imzamı atıyorum.
O zaman benden bir soru. Hı. Birini çok seviyorum ama nasıl açılmam gerektiğini bilmiyorum.
Burada Nazım Hikmet'ten yardım alınabilir. Her zaman olduğu gibi. Onun bir şiiri var mesela. Der ki, seni düşünmek ümitli şey. Seni düşünmek güzel şey. Dünyanın en güzel sesinden dünyanın en güzel şarkısını dinlemek gibi bir şey. Ama bana artık ümit etmek yetmiyor. Ben artık şarkı dinlemek istemiyorum. Ben artık şarkı söylemek istiyorum.
Gel bu şarkıyı birlikte söyleyelim.
Düet yapalım mı?
Beni etkiledin. Nereye gidiyoruz bugün?
Saat 9'da hazırlan, ben seni halı sahaya götüreceğim.
Olur. Gördünüz mü? Bu kadar kolay.
Bitti.
Maalesef.
Onu yapamıyoruz.
Maalesef halı sahaya gelemiyoruz. Soru.
Evet.
Yıllarca süren bir birlikteliğimiz oldu ama bir anda ayrıldık ve bana hiç hak etmediğim şeyler söyledi. Hı. Bunu ben cevaplamak istiyorum.
Buyurun.
Bazı insanları tanımak sanki bir gömleği iliklemek gibidir. En başından beri yanlış yaptığını sonuna gelmeden anlayamazsın der Oğuz Atay. O yüzden bu tarz insanlara mecburen belli bir zaman ve kalbimizin bir parçasını ayırmak zorunda kalıyoruz. Ama böyle olmadan da öğrenemiyoruz. O yüzden illa mutlu olmak zorunda değilsin. Yaşamak zorundasın ama. Yaşayıp, görüp, öğrenmek zorundasın.
Soru. İpek. Yarım kalmış hissediyorum. Ne yapmam lazım?
İnsan yarım kalmaz. İnsan yarım bırakılır. Yarı yolda bırakılır. İnsan yaralı bırakılır. Ama ne zaman kendi yaralarını, kendi yolunu, kendin bulmaya öğrenirsin, işte o zaman yaralandığın yerden, kırıldığın yerden tekrar yürümeye başlarsın. Sana ne yaptığını değil, senin nasıl ayağa kalkabileceğini düşün. Yolun açık olsun. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hı. Bunu nasıl düzeltebilirim?
Ya gelecek yine ya. Hepimize oluyor. Yani bir enerji patlaması yaşıyoruz. Sonra bir depresyona giriyoruz. Tekrar geri gelecek. Ama çok sevdiğim bir söz vardır. Onu kendine hatırlatabilirsin. Ölüm hepimizi bulacak sonuçta. Umarım ölüm seni bulduğunda yaşıyor olursun derler. Ölüm zaten seni bulacak. Yaşadığın sürede de yaşa derim.
Soru. Hı. Evlenmeden önce karşındaki insana hangi sorular sorulmalı?
Evli misin? Bu bir.
Doğru. Eğer bir insanla evlilik yolundaysan şu soruları cevaplamanız yeterli. Biz evlendikten sonra burayı yuva haline getirebilir miyiz? Birbirimizin hayatındaki insanlara, ailesine saygı duyabilir miyiz? Özel alanlarına müdahale etmeden yaşayabilir miyiz? Yaşadığımız sıkıntıda, tartışmada yine aynı yatağa girebilir miyiz? Çözüm odaklı ve ileriye bakabilir miyiz? Aslında bu sorulara cevap verebiliyorsanız karşılıklı sizden olur abi. Bunu çok zorlamanıza gerek yok. Ama en önemli soru da senin dediğin gibi evli misin sorusu. Bunlar yaşanıyor, insanların başına geliyor, dikkatli olmak lazım.
Doğru.
Merve Ramok sormuş. Hı. İsmail abi mi, Leyla'nın Mecnun'u mu?
Ben izlemedim o diziyi.
Şurada masadan kalkar mısın ya?
Kalkmam.
Kimlerle program yapıyorsun?
Maalesef kalkamıyorum.
Abi bence İsmail abi. Çünkü Mecnun'un hep bir Leyla'sı olmak zorunda. Hı. Leyla olmadan Mecnun yok.
Doğru.
Ama İsmail abi her zaman var. Neden? İsmail abinin içinde umut var. O gemi bir gün gelecek diyor. O gemiyi sevmiyor ki. Geminin gelebilme ihtimalini seviyor. O yüzden İsmail abi.
Tam senin adamın.
Zor bir soru var. Hı. Ailesine dönüp de doğum günümde yılbaşında yalnız bırakıp çözüm aramayan eşe ne yapılır?
Ne? Abi geç. Yani soruyu anlamıyorum cevap vermek için zaten. Müthiş bir soru var ya. Türkan Çınar. Erkeklerin sadece sarılıp uyuyacağız sözüyle kadınların mağazaya bir bakıp çıkacağım sözü ölümüne kapışır mı?
Kapışır. Kapışır. İkisi de aslında cevabı bilinen sorulardır. Hmm. Yani o soruya ikna olarak devam ediyorsanız ne geleceği bellidir. Soru. Hmm. Giden geri döner mi? Hmm. Dönebilir. Gitmiş olması her zaman bitmiş olduğu anlamına gelmez. Hmm. Ama zaman gösterir. Bakmak lazım. Soru. Hmm. Tuğba Taşkıran. Hmm. Ev nedir? Ev yalnız hissetmediğin yerdir. Ve bir mekan değil, bir kişidir ev.
Ev ailedir ya.
Doğru.
Ev ailedir, net.
Soru.
Evet.
Şair misiniz yoksa şiir misiniz?
Güzel.
Şiiri olmayan şairleriz bence.
Bravo.
Soru.
Evet.
Arman sormuş. Hangisi daha katlanılamaz? Müzikten anlamayan sevgili mi yoksa kötü espri yapan sevgili mi?
Kötü espri yapan, mizah anlayışı olmayan, seninle mizahı uyuşmayan. Net.
Yaz beni.
O zaman bir sürü yeni yıl sorusu var. Hani yıl mı bitti, biz mi bittik, 2024 yılından beklentiniz var mı diye. Şunu söylemek istiyorum. Yıldan bir beklenti olmaz. Beklenti kendimizden olur. Bir yıl bize uğur getirmez veya şanssızlık getirmez. Böyle bir şey yok. Yani 2023 yılı birisi için çok iyi, birisi için çok kötü geçmiş olabilir. Totemler kıymetli ama böyle şeylere çok değer yüklemeyin. Yani 2024 yılı benim için çok iyi geçecek veya kötü geçecek. Sen nasıl hareket edersen öyle geçecek, sana bağlı.
Ama ne olursa olsun bir fırsat gibi görüyorum ben. Hı hı. Kendini o Z raporunu yıl içinde ne yaptığını bir önüne koyup sonrasında da dersin ki evet ya bu yıl bunları denedim. Yapmak istediğim, yapamadıklarım bunlar. Bu yıl Allah'ın izniyle bunları yapmak istiyorum dersin demelisin de.
Evet. Potansiyel mi önemlidir, yaptıklarımız mı? Tabii ki yaptıklarımız önemlidir. Potansiyelini boşa harcamak da en büyük ziyandır.
Ve kimse potansiyeline bakmaz. Günün sonunda yaptıklarına bakar.
Aynen öyle.
Soru. Hı. Lamia Kenan. Kendinizle arkadaş olur muydunuz?
Kesin olurdum.
Ben olmazdım abi ya.
Ben kesin olurdum.
Ben bana ulaşamam kardeşim.
Eyvallah.
Son soru.
Evet.
Çikolatalı süt sormuş.
Bravo.
Bir ev eşyası olsan ne olurdun?
Ha. Radyo olabilirdim Ozan'cığım. Sürekli biraz cızırdayan ama hep bir şekilde konuşan, bir şeyler anlatan bir alet olabilirdim. Sen ne olurdun? Sen böyle üç kilidi olan kapılar olur ya, böyle çelik. Hani bitmez. Böyle aşağıyı kitle, üstü kitle, onun üstünü kitle, onun altını kitle, sonra bir de böyle halka tak falan, kapıyı açamazsın. Öyle bir kapı olabilirdin. Ancak o kilitlerin hepsini açıp kapıyı açmaya başaran görürdü seni. Kilitli bir kapı olabilirdin Ozan'ım.
Kardeşim, herkes açsa kıymeti olur mu?
Her kapının da bir çilingiri mutlaka olur ama.
Bir anahtarı olur kardeşim.
O anahtarsız da açar böyle kredi kartıyla açtı diye.
Ona açıktır zaten.
Eyvallah.
Hikayeden adamlar
sona erdi. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.